Nereden Başlasam'ın yeni bölümünde bu seride konuştuğumuz en ilginç konulardan bir tanesini konuşacağız bana göre. Kore dalgası, Hallyu da deniyor. Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesinden Profesör Doktor Mutlu Binar. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İstanbul'a da hoş geldiniz. Bu konuyu konuşmak için iki aydır sizi İstanbul yolu düşse de hocamızla konuşabilsek diye bekliyorduk. Çünkü gerçekten bu konunun uzmanısınız. Şimdi bahsedeceğiz, gidip yerinde çalışmış birisiniz. Hem fazla alternatifiniz de yok Türkiye'de. Olmasını da çok bekleyemeyiz herhalde. Çünkü üzerinde çalışmak için çok yeni bir alan. Yani sizle de kayıttan önce sohbet ettik. 15 yıl önce kimsenin aklına Kore popüler kültürünü bu yoğunlukla çalışmak gelmezdi. Şu anda bir global olgu. Ve yazdıklarınızdan yola çıkarak bu Hallyu, Kore dalgası konusunda diyorsunuz ki 1997'deki demokratikleşmeden sonra bu işin temeli atıldı ve giderek ivmelendi. Bugün karşımıza en son Oscar ödülleriyle iyice popüler hale gelen bir Kore dalgası olgusu çıktı. 97'de ne oluyor ki hocam?
Aslında 60-90 arasında çok şey var Kore'de. 3 tane önemli militer rejim var ve bu militer rejimler nasıl kırıldı da nasıl demokratikleşme süreci yaşandı ona bakmak lazım. 88 olimpiyatları, Seul olimpiyatları bence çok önemli. Çünkü olimpiyatlar bir yandan spor diplomasisi olarak da ülkeler tarafından ulus markalamada kullanılan bir medya kanalı. Bütün bir medya şovu gösterisi. 88 olimpiyatlarına ev sahibi yapabilmek için hani Kore'nin olimpiyatları almak için verdiği sözler var. Bunlardan biri de görece hani bu baskı rejiminden demokratikleşmeye yönelik bir takım hakların tanınması. Ondan önce Kore'ye ilişkin hani bizim bildiğimiz şey hani Türklerin de Türkiye'nin de katıldığı 50-52 arasındaki Kuzey Güney Savaşı, aslında hani Çin dahil olduğu bir savaş. Bir de hani belki Japon işgalini belki biliyor olabiliriz. 1910'dan 1945'e kadar Japon işgali. Bütün bunlar Kore siyasi tarihinin yapılanmasında çok önemli. Çünkü daha öncesinde Joseon Hanedanlığı döneminde de hep Çin'in büyük hani Çin İmparatorluğu'nun baskısı altında kalan ve Çinlilerin nasıl diyeyim kültürel olarak, siyasi olarak etkili olduğu bir yönetim. Bir yandan da 1910'la birlikte Japon sömürgesi haline gelen bir ülke. Hani bu iki taraftan sıkıştırılan ülke daha sonra da 50-52 ile de hani kendi içinde ikiye bölünüyor. Ondan sonra Kore'nin yaptığı şey hani bir demokratik rejim değil, tam tersine hani askeri diktatörlerin ülke içinde hızlı kalkınma planlarıyla, hızlı sanayileşmeyle ülke içinde birçok hakkı bastırdığı bir siyasal rejim düşünün. Ve hani bu siyasal rejim bir yandan da yüzü batıya dönük, yani Amerika'ya dönük, hani bir blok içerisinde yer alıyor. İşçi hakları yok, öğrenci hakları yok ve bence en ilginç olan Tokyo'da öğrenciyken bunu arkadaşlarım söylemişti de ben hani inanmıyordum. Ben sıkı bir manga okuruyum. Böyle canım sıkıldıkça kaçış için değil, manga okuyordum. Birçok şeyi de öğrendim mangalardan. Şey diyordu Koreli arkadaşlarım, ya bunları buraya götüremeyiz ülkemize diyorlardı. Hani karşı taraf ve mangayı ülkeye sokamıyorlar. Yani buradan da yaşım anlaşılıyor. Neyse. Ben anlamıyordum. Ama Kore çalışmaya başlayınca şeyi gördüm. 88 olimpiyatlarına kadar ülke içinde kültürel ürünler oldukça baskılanıyor. Bunlardan biri kızıl tehdidi, yani Çin tehdidi, komünizm tehdidi. Dolayısıyla hani kendi böyle daha sosyal demokrat fikirlere sahip olan insanlar bile rejim tarafından hani oldukça ağır işkencelere tabi tutuluyorlar, ortadan yok oluyorlar. Japon ürünleri hani o Japon emperyalizmin de simgesi olduğu için ülkede hani manga, sinema kotaları var. Batı ürünlerinde de kota var. Bunun temeli de hani bir yandan da Kore kültürünü korumak. Çünkü hani
yani
çok homojen.
Yani kriterde var mı? Mesela mangayı sokuyorsun, gençlerin ahlakı bozulacak.
Manga hiç girmiyor olimpiyatlara kadar. Yani Japon ürünleri girmiyor.
İşte bunun sokmama sebebi yalnızca yabancı kültür girmemesi mi, yoksa bir ahlaki koruma dertleri de mi var?
Yani
daha underground bir...
Ya bu siyasal bir reaksiyon.
Siyasal
yani hani ülke adayı böldüğü Çin'le karşı bir reaksiyon var.
Evet.
İşgal altında tuttuğu Japon'a karşı bir reaksiyon var.
Evet, hala var mesela.
Korumacılıktan tabii, yani siyasi korumacılıktan.
Evet. Hatta hala da var, şu anda da var. Mesela olimpiyatlar Tokyo'da yapılacak, konuyu dağıtmamaya çalışayım. İşte Rising Sun imgesi, o yükselen güneşle ilgili bandana falan takınca kendi sanatçıları da ya da herhangi bir sanatçı Kore'de geliyor mesela. Üstünde Rising Sun, yani yükselen güneş imgesi var. Ve hani bunu Instagram'da bir şey atıyor. Hemen kamuoyu tepki. Yani Japon şeyi nasıl olur diye. Bu hala yani şey tabu konulardan biri. Çünkü çok iki ülke arasında çözülmeyen bir hesaplaşma, yüzleşme var.
Şimdi o zaman Kore dalgasıyla savunmadan hücuma geçmiş oluyorlar. Önce şunu söyleyeyim. Hallyu Kore dalgası anlamına geliyor. Ve bu olguyu da ilk kavramlaştıranlar Çinliler anladığım kadarıyla.
Evet,
çünkü
Çin
Hal, Han, Kore demek, Yu dalga demek. Sizden öğrendiğim kadarıyla yine. Bunun ilk farkına varanlar Çinliler olmuş belli ki.
Evet.
Kültürel diplomasi aracı ya da bir diplomasi aracı olarak kültürü kullanmak. Tam olarak neden bahsediyoruz? Nasıl bir içerikten bahsediyoruz?
Ya şimdi işte 88 olimpiyatlarında kültürel ürünler üzerindeki ambargo kaldırılıyor. Ve hani kotalar hafifleterek farklı ülkelerin kültürlerini pazarda kullanmak mümkün oluyor ya da tüketmek mümkün oluyor diyeyim. İşte filmler, Japon eserleri ve hani bu 88 olimpiyatlarındaki görece pazarın demokratikleşmesi rejimin de hani seçim sisteminde diktatörlerin değil daha görece liberal politikacıların da hani rejimi devralmasıyla sonuçlanıyor. Bu dönemde ilk Kim dönemi çok önemli. İki tane Kim dönemi var. İkinci Kim dönemi bence çok önemli çünkü danışman Anthony Giddens. Bence bu çok kırılma noktası. Pazar demokratikleşmeye başladıkça ürünler de içerik olarak yani bir şeyin satabilmesi için daha özgür ifadeli yani böyle hani baskılanmış üretim olmaması gerekiyor. Ürünler tam o sırada yaşanan bu ekonomik krize de denk gelen bir şekilde Japon ürünleri çok pahalı ve çevre ülkeler Kore ürünlerini, dramaları daha ucuz fiyatı üretiliyor. Daha ucuz satıyor piyasada. Bu bizim diziler için de söz konusu. Bir dönem fiyatları çok ucuzdu dizilerin herhalde. Çin çok sayıda Kore dizisi satın alıyor. Bu diziler hem daha ucuz hem de içerik olarak da Çin içinde bir tehdit içermiyor. Çünkü hani Konfüçyanist ahlak gereği daha püriten, platonik ilişkiler yaşanıyor. Orada tam ahlak burada devreye giriyor. Çünkü hani şey değil, Batı dizileri gibi değil. Çin rejimini tehdit etmiyor. Çevre ülkelerde sadece Çin değil, alttaki hani Güney Asya ülkelerine de satılmaya başlanıyor. Bunu Çin medyası sizin de demin dediğiniz gibi Hallyu adını veriyorlar. Bir hani Kore akımı var. Bu tam da rejim değişiyor işte daha demokratikleşmeye başladığında ilk Kim döneminde şeyin farkına varılıyor. Bu Kore ürünleri satıyor. O zaman hani biz bunları hükümet olarak nasıl destekleyebiliriz? Bir destek politikasına yönelik ilk hani temel 1994 döneminde 95'lerde atılıyor ama asıl ondan sonra gelen daha sosyal demokrat kökenli olan danışmanı daha sonra da doktora yaptı Oxford'da bu kişi. Yani bir başbakan böyle düşünün. Bu şey yapıyor. Diyor ki hani kültür bir hani üründür. Tam da İngiltere'deki şeye de denk düşüyor bu. Kreatif yaratıcı endüstriler literatürüne de denk düşüyor. Onun için ben hani kültürel diplomasi derken bunun arkasında kültür politikası ve yaratıcı endüstri literatürünün tam da kesiştiği bir ülke. O nedenle biraz da Kore'ye çalıştım. Çok hani ilginç hani iç içe geçişli. Bu kişi şey diyor yani kültür bir ürün. Biz de hani temel hizmet sanayiden hani hizmet endüstrisine geçişte bizim yapacağımız şey bu dünya krizi IMF krizini de atlatmaya çalışıyor. Yapacağımız şey hani ağır sanayi değil içerik endüstrisine yatırım yapmak ve içerik endüstrisi nasıl ancak geliştirilebilir yani çiçeklenebilir şey yapabiliriz diyor. İfade özgürlüğüne destek vereceğiz, yaratıcılığı destekleyecek kanalları açacağız. Böylece hani destek mekanizmaları geliştiriliyor ama her şeyden önce bu şeyleri kaldırıyor. Ülke kotalarını kaldırıyor. Önce bu tabii biraz tepki de oluyor içeride. Yani yerel üretime destek vermezsen nasıl gelişecek? Yani mesela Batı giriyor Kore'ye. İşte Batı sineması onlar da kotalı bu arada hani.
Ama o yaratıcı üretimi
tabii,
destekliyor.
Tabii. Evet evet ve çoğulculuk destekleniyor. Bir sonraki başbakan o da sosyal demokrat. O mesela seçim kampanyası sırasında kendine destek veren biri var. Hani bizde geçen sene çok popülerdi Türkiye'de de. Çok önemli bir yönetmen. Oasis, Peppermint Candy, biz Burning'le biliyoruz. Lee Chang-dong. Lee Chang-dong, Roma Hu'nun kültür bakanı. Kültür Bakanlığı da veriliyor ve iki sene boyunca Kültür Bakanlığı yaptığı sırada Kore'de Creative Korea projesini başlatıyor. Yani Yaratıcı Kore projesini başlatıyor ve Kültür Bakanlığı içinde ilk kez böyle bir bölüm açılıyor. Yaratıcı Kore ve temeli Kore'de çoğulculuk esasına dayalı işte bağımsız ürünleri, otör ürünleri, farklı olan ürünleri desteklemek. Hani temeli bu şekilde. Kore'nin demokratikleşmesine koşut bir hani ürünlerin çeşitlendirilmesi ama
ve
bir yandan da...
bir devlet politikası sonucu olarak.
Evet şimdi. Ama asıl hani kültürel diplomasi Harlu'ya dönmesi tam da Kore'nin yine siyasi noktasındaki bir değişmeyle gerçekleşiyor. Eski Seul Belediye Başkanı ve Samsung'da çalışan biri bu sosyal demokrat başbakan yine trajik bir şekilde başbakanlıktan ayrılıyor, intihar ediyor. Tam o sırada yine sağ rejime kayıyor Kore ve o çok agresif bir Kore politikası, Hallyu politikası geliştiriyor. Çünkü bu hani pazarda artık değer kazanıyor. Yani hani Kore'nin bir şeyi, simgesel gücü haline geliyor ve bunu şey agresif bir kültür politikasına evriltiyor. Hatta onun döneminde ulus markalama konseyi, bunun kamu diplomasisi olarak dışişlerinde ilk kez kamu diplomasisi yönergesi çıkartılıyor. Bu diğer ülkelerde olmayan bir şey. Yani Kore bunu 2011'de galiba yapıyor. Lee Min-hui'ndan sonra gelen ve şu anda tutuklu olan başbakan, kadın başbakan Park Geun-hye de eski bir askeri diktatörün, eski bir başbakanın kızı. Askeri
yolsuzluktan dolayı.
Evet, şey tarikata para aktardığı için böyle çok şey. O zaten ailesini simgesel gücünü de taşıyarak geliyor. Sağ kökenle, sağ tandanslı ve şey... Kore dalgasına şey olarak bakıyor. Ülkenin simgesel gücü ve hani bunu artık bütün dünyayı Korelileştirme gibi. Haluhuva deniyor Korelileştirme. Ve politika bir kere daha bir üst düzeyde agresif hale geliyor.
Şimdi bunun ürünlerini de konuşalım ama ondan önce mekanizmayı biraz anlatır mısınız? Ajanslar eliyle anladığım kadarıyla bu. Kamu evet. Ajansları eliyle.
Tabii devlet ajansları.
Nasıl çalışıyor mekanizma?
Şimdi iki evre var. Birincisi bu hani Çin'in etrafa kendiliğinden pazarın yayıldığı. Bu Hallyu evresi birinci evre deniyor. İkinci evre hani bu işte hani devletin de farkına vardı. Artık hani biz bunu bir mekanizmayla yönetelim dediği. Biraz daha ilk baştaki daha demokratik, çoğulculuğa hani kamu destekleriyle izin veren dönem. Ama artık ikinci dönemden itibaren bence orada şey de önemli. Hani Kore 5 internet altyapısında en yani... Broadband, geniş tabanlı internetin en yaygın kullanıldığı, girdiği, altyapının çok iyi olduğu bir ülke. Bu bilişim sektöründe. Onunla birlikte Kore'de kendi bilişim altyapıları, bilişim ortamları var. Bizim hani burada pek bilmediğimiz Naver var. Bir tür Google gibi düşünün. Her şeyin olduğu bir ortam. Bunların hani biz burada WhatsApp kullanıyoruz. Ama onlar WhatsApp kullanmıyor. KakaoTalk kullanıyorlar. Line de Kore firması. Dolayısıyla kendilerinin altı bir bilişim altyapısı var. Bu bilişim altyapısıyla birlikte ikinci dönem buna da denk geliyor. Ve hani sosyal medyanın, daha doğrusu platform kapitalizmin gücü keşfi. O da şey entegre oluyor. Ben buna şey diyorum yani özel sektör ve devlet hani tam aynı tarihsellik içinde birbirine denk geliyor. Hani o var bu var ve devlet şey yapıyor hani kurulan Kültür Bakanlığı içinde 2009'da kurulan bu Kore Yaratıcı İçerik Endüstrisi Ajansı KOKKA. KOKKA Kültür Turizm Spor Bakanlığı'na bağlı ve hani zaman içinde yasalar ve yönetmeliklerle birlikte yan kuruluşlar da geliyor. Ben hani hepsinin ismini saymıyorum ama KOKKA dışında KOFİSE var, Kore Film Konseyi var, dışarıya yönelik çalışan Korean Foundation gibi çeşit çeşit kurumlar var. Hepsi Kültür Turizm Bakanlığı'nın altındalar. Görece otonomlar ama hani Park Geun-hye döneminde otonomlukları tıpkı bizdeki gibi düşünün. Hani siyasi iktidar ne kadar demokratikse, ne kadar rejimin kanında demokratikleşme varsa o kadar hani onlar da demokratik. Park Geun-hye döneminde özellikle kara listelerin olduğunu biliyoruz. Şimdiki başbakan daha sosyal demokrat. Mesela özür diledi kara listeler var diye. Bu K-pop'ta bile vardı kara liste. Daha hani özür diledi. Biz artık bunları da destek veriyoruz dedi. Ama kurumlar otonom olarak başta kuruluyorlar. Ve hani kamu fonlarını çeşitli şekillerde dağıtma üzerine ve Hallyulaştırma politikasıyla birlikte bu Lee, o da tutuklandı bu arada. O da başka bir skandaldan. Bu da aslında rejimin demokratik olduğunu gösteriyor. Çünkü hani birisi yargılanabiliyor. Lee döneminde Kore yıldızları ve yaratılan bu ikonlar, yani yıldız ikonlar, K-pop grupları, sinema yıldızları, bunlar da yıldız ajansları tarafından çok böyle mekanik bir şekilde yaratılıyorlar. Hani bizdeki şöhret yaratım mekanizması gibi değil. Daha böyle inşa edilen yıldızlar.
Daha rastgele değil yani.
Hayır, seçilerek. Evet. Ve hepsi bir arada dediğim gibi. Endüstri bu şekilde yıldızı yaratıyor. Altyapı sağlam. Yani altyapı var. İşte bu arada tabii dünyada da YouTube var, hani Facebook var. Çin'de Weibo var, bunu da kullanıyorlar. İlla hani YouTube'la ulaşması gerekmiyor falan. Hepsini kullanabilecek bir altyapı var çıkış olarak. Ve devlet de hani yıldızların, Hallyu yıldızlarının kamu, ulus markalamada kullanılması için bakanlıkları bir kamu politikasıyla hani teşvik ediyor. Çünkü Hallyu konferansları düzenleniyor. Mesela 2011'de Lee döneminde Dünya Hallyu Konferansı düzenleniyor. Akademisyenler davet ediliyor, Hallyu çalışanlar. Hallyu'da şey aranıyor mesela, kültürel özcülük o dönemde, o politikada çok yaygın. Baktığım zaman metinlerde şunu gördüm. Mesela Hallyu yapıntı bir kültürdür diyor bazı araştırmacılar. Çünkü inşa edilen bir şey bir yandan da ikinci dönemde
itibaren. Meselenin özü o zaten hocam. Yani bu şeyin... Kore bir ekonomik kalkınma sürecinden geçiyor. İşte biz kültür endüstrisini konuşuyoruz ama otomotivde de güçlü, elektronikte de güçlü. Bir yandan demokratikleşiyor. Kamunun ciddi desteği var kültürel patlamaya falan. Fakat genelde kültür üretimini inceleyen insanlar bilir ki bunlar bu kadar fazla ikon yaratmaya, uluslararası düzeyde bu kadar popüler olacak ürünler yaratmaya yeterli değil. Bir damar bulmuş olmanız lazım ki o Kore'den çıkan şarkılar, diziler, filmler dünyada yüz milyonlarca belki milyardan fazla insana ulaşsın. Yani bildiğim kadarıyla YouTube'da izlenmede milyarı geçen ilk şarkı Gangnam Style.
Evet.
Bir Kore usulü falan. Bu popülariteyi yakalayan damar mı? İşin ruhu tam yani, soramadım ama anlamışsınızdır.
Yani şey, yine her endüstride ayrı. Drama endüstrisi mesela çok satışlı değil. Çünkü onun yerine K-pop aldı. Oyun endüstrisi yaygın. Hani her birinin pazar analizi var. Kore yaratıcı içerik endüstrisi diye bir ajans var. Bu ajans mesela gelmeden önce baktım İstanbul'a ve Şubat ayındaki raporda düzenli çalışmalar, burada uzmanlar çalışıyor. Yani bu alanda doktora yapan, master yapan uzmanlar farklı ülkelerde. Ülkeleri hedef olarak hangi ülkeye nasıl bir ürün satmalıyız? Yani ürün politikası olarak hazırlıyorlar ve Şubat raporunda şöyle bir bölüm var. Korona 19'dan dolayı pazar nasıl etkilenecek? O zaman pazarı nasıl canlandırabiliriz? Akışım politikasıyla ürünleri artık akışımla satabiliriz. Yani hani madem konser yapamayacak gruplar, gidip imza veremeyecekler, bu fan yani hayran kültürü de çok önemli. Bence şey, hayran kültürüne de denk platformlarla hayranlara ulaşılabilmesi, hayranlarda yaratılan, her bir endüstri için ayrı bakmak lazım. Yani oyun endüstrisi ayrı, sinema biraz daha hani sanatsal kalıyor. O festival başarıları da önemli, Kore imgesinin yaratılmasında, ama şey var hani... Kore'deki bu kültür endüstrisi temelde diğer endüstrilerin de bir bileşeni. Çünkü yakınsak bir geçiş var. Yani teknoloji yakınsamış, içerik de yakınsamış durumda. Siz BTS'i bir yüz olarak zaten LG kullanıyor. Kore'nin de yüzü. Siz BTS tüketiyorsanız yavaş yavaş aşama aşama üretilen şemalar var. Yani önce BTS'i tüketiyorsunuz ama Kore'ye ilgi oluyor. Gelip Seul'de Gangnam bölgesini geziyorsunuz. Dizi izliyorsunuz. Dizinin çekildiği yerleri görmek istiyorsunuz. Bir dizi turizmi başlıyor. Bir yandan Korece için burada kurulan mesela Kültür Turizm Bakanlığı'na bağlı Sejong Haktanklar var. Kore Kültür Merkezleri açılıyor. Kore Kültür Merkezi Ankara'da dil kursları düzenliyor. K-pop yarışmaları düzenliyor. Hatta ikonik şekilde bunlar böyle üniversiteler bünyesinde düzenleniyor. Kore kültürü yemek günleri düzenleniyor. Siz hani aşama aşama Kore yemeklerini merak ediyorsunuz. Kore yemeklerini merak ediyorsunuz. Koreceyi merak ediyorsunuz. Kore ürünleri kullanmaya başlıyorsunuz. Hani bu böyle bir tekrar dönüp dolaşıp işte hallulaştırma dediği.
Endüstriyi uluslararası hale getiriyor. Yani Türkiye'deki en yaygın örneği Kore filmini nerede seyrediyorsunuz? Çok fazla Kore filmi seyretmiyoruz belki sinema salonlarında ama Mars Cinemaximum Kore şirketi yani tabii, Amerika'da da var. Onların salonları dünyanın birçok ülkesinde var.
Ya da alıp
var.
Bazı dizileri tekrar çekiyor, remake'ini yapıyor.
Tabii o da çok önemli.
Ülkeler, Türkiye gibi ülkeler ve başka ülkeler. Şimdi 98-2014 arasında turizm gelirlerini karşılaştıran bir araştırmaya denk geldim ben dün akşam. Bu yayın için dersimi çalışırken 98'de 300 bin olan yabancı turist sayısı 2014'e gelindiğinde 11.8 milyona çıkmış. Yani işte 16 yıl içinde birkaç defa katlamışlar. Bunun mesela bir ayağı bu. Peki asıl amaç sadece ticari gelir elde etmek değil ama değil mi? Yani az önce söylediğimiz gibi küresel bir yani şey anlamda yani bütün Kore'nin bütün yani her türlü çıktısını pazarlayacak bir platform oluşturmak.
Tabii yani bir de hani bu dış işlerinde şey literatür var, uluslararası ilişkiler literatüründe hani middle power, orta güç, nasıl Türkçe bilemedim. Bu hani Kore, Türkiye'de öyle konumda. Hani ne yapabilirsiniz? Nasıl güçlenebilirsiniz? Çevre ülkelerde bir kendinize yönelik bir cazibe, bir güç kaynağı oluşturmanız lazım. Hani işte Çin kuşak ve yolda başka bir şey yapıyor. Hani bu yumuşak gücü nasıl geliştirebilirim? Kore bunu hani daha kültür üstünden kuruyor. Çünkü hani siz Kore'yi bir tehdit olarak algılamıyorsunuz. Zaten tarihsel olarak da hep söyledikleri şey şu, hani biz gerçi Vietnam Savaşı'nda partner olduklarını da söyleyeyim. Yani Vietnam Savaşı'na katılıyorlar Amerika yanında. Bir tek husumetleri o. Yoksa hep şey, hani mağdur ülke her zaman Kore. Hem Çin tarafından hem de Japonya tarafından, bir de kendileri hani Çin üstünden. Dolayısıyla hani bu hep şey olan ülke, diğer ülkeleri hani hiçbir zaman emperyalizmi götürmüyor. Hani dizi şeyde. Şimdi Moon Jae-in hükümeti şey diyor, yani agresif kültür politikasından kendi deyimleriyle nazik hal yok diye çevirebileceğim. Çok garip bir kavram ama biz şey diyor, yani hani tek yanlı yapmıyoruz artık. Birlikte işbirlikleriyle Kore dalgasını geliştirelim. Ne olabilir bu? İşte dramalarda ortak üretim yapalım. Dramalarda farklı olanlar, farklı diğer ülkelerden de sanatçılar dahil olsun. İşte senaristler birlikte üretim yapsınlar. Zaten dikkat ederseniz K-pop gruplarında bu da bilinçli bir üretim. İşte Çinli var. BTS'de yok ama EXO'da var mesela, Çinli bir üyesi var. Diğer her grupta böyle farklı, yani Taylandlı üyeler var, Japon üye var. Şimdi NCT 127 çok 2019'da Kore'de popüler kültür KOKKA tarafından aldı. Türkiye'de de bayağı fanı, hayranı var. Dün sordum, NCT 127'yi dinliyorlar. Çok genç bir grup, SM'in inşa etti. Orada mesela biri Taylandlı, biri de Japon. Bunlar seçiliyorlar yarışmalarla ve şirket tarafından 4-5 yıllık bir yatırımla, 4-5 yıl az daha uzun yatırımla yetiştiriliyorlar. Ve çünkü mesela farklı dilleri öğreniyorlar. Çince konuşabiliyorlar, Japonca konuşabiliyor, İngilizce. Bakın BTS'de RM İngilizce konuşabiliyor. Gittiği ülkede sizinle iletişim kurabiliyor. Tayland'a gidiyor. Taylandlı fanlarla üyeler konuşabiliyor. Japonca şarkı üretiyorlar Japon piyasası için. Çin piyasası için Çince söylüyorlar. Aynı albüm birkaç dilde çıkabiliyor. BTS'in mesela albümü Japonca'da çıkabiliyor. Japonca'da söylüyorlar çünkü. İngilizce zaten parça sözleri var. Bu hani o kadar tasarlanmış üretim.
Bunun için bir melez kültür olarak tanımlıyorsunuz K-pop'u.
Evet, yani hani melezden de öte küresel bir ürün. Yani hani hem küresel hem yerel. İçindeki ürün, üretim, işte müziğin tınılanması, hani bir yandan yerellik imgesini veriyor. Bir yandan da küresel akış içerisinde çok rahat tüketiliyor. Ben şey diyorum, hani K-pop için yani arttırılmış eğlence, her şey o kadar tasarlanmış ve hızlandırılmış ki. Hani ben günümüzdeki bu şeye, ivmeye de çok denk düşen üretimler olduğunu. Yani akıp giden ve hani hızlı aldığımız üretimler. O ritmi de öyle tutuyor. Yani ritim olarak.
Halbuki aynı zamanda bir olgu olarak başka ülkeler tarafından da böyle kopyalanmaya çalışılan bir eğilim anladığım kadarıyla. Özellikle yine Güneydoğu Asya'da başka ülkelerde bunu acaba biz de yeniden üretebilir miyiz diye bakıyorlar sanırım. Ama mesela Türkiye için bu kaçırılmış bir fırsat gibi görünüyor. Türkiye'nin özellikle işte başta çevre ülkeler olmak üzere dizi piyasasıyla yarattığı etki vardı. Bu da aslında bir Türk dalgasının çekirdeği olabilecek bir şeyken sanırım biraz sönümlendi ve kötü kullanılmış bir fırsat olarak tarihsel bir parantez olacak gibi geliyor bana. Çünkü televizyonları yönetme, üretilen içeriği siyasi amaçlarla yönetme, toplum mühendisliği gibi amaçlarla bu kendi olağan akışından çıkarıldı ve bu anlamda ticari olarak da yozlaştırıldı galiba bu mesela.
Kore'de saha çalışmasında konuştuğum bir kişi şey demişti. Yani üretimin başarılı olabilmesi için siz hani üretime siyasi olarak müdahale etmemeniz lazım. Biz burada Moon Jae-in'e ilişkin her şeyi söyleyebiliyoruz ve hiçbir şey olmaz. Ama siz söyleyebiliyor musunuz kendi ülke rejiminizde, devlet yetkililerinize karşı? Bir bu önemli, hani Kore dalgasında hani arada böyle problemler oluyor hani rejimle ilgili ama bir şekilde demokratik olduğu için bunun hesabını verebiliyorlar.
Yani devlet desteği var ama eleştiri kanalları da açık.
Açık, hani en azından hani devlet bir kime para aktardığı zaman hani şeffaflıkla ilgili belki o sene değil, iki sene değil ama sonra hesap verebiliyor. Bu bence çok önemli, hesap verebilmesi. ve hani hala bağımsız olan, muhalif olan kanallara ilişkin Kore'de devlet ajanslarının düşünebilmesi. Çünkü devlet ajanslarındaki yetkililer şey diyorlar, hani mesela tecimselleşme önemli bir problem Hallyu'da. İçerik standartlaşması önemli bir problem. Klon kopya içerikler geliyor. Hani her şey klonlaşıyor. Mesela bir grup tuttuğunda, işte BTS tuttuysa bir sonraki grup da onu taklit etmeye başlıyor. Yeni içerik. Çünkü yeni tür gerekli. Yani içerik dediğimiz şey de içerik kraldır diyorlardı. Dolayısıyla yeni şey bulmanız lazım. Pazarda var olmanız için yeni kanallar aramanız lazım. Şimdi mesela çizgi roman, webtoon olgusu var. Mobil telefonlar için ne yapabiliriz diye düşünüyor devlet. Ama bunu düşünürken bir şey empoze etmiyor. Mesela content lab'lar var. Content lab'lara giriyorsunuz. Bu fikriniz var, kuluçka merkezleri ve fikrinizi geliştirmek için devlet desteğiyle çalışıyorsunuz. Hani burada yaratıcı emek sömürüsü falan onlara girmiyorum. Onlar ayrı meseleler. Emek meselesi ama bizde problem bence hani bunları çalışma nedenim de hani Türkiye ile ilgili bir şey en sonda gelebilmek. Bizde problem bir hani politika yok zaten dün isim vermemde sakınca yoksa bizim Ankara İLEF'ten gençlerin kurduğu bir şey var, web sayfası artık medyada olmadığı için gazete Rüzgarlı diye Ankara Rüzgarlı, evet ona da bir referansı var. Dün oradan genç bir arkadaş bir haber yayınladı, Kültür Bakanlığı'nın strateji belgelerini incelemiş, her belge birbirinin copy paste'i ve şey diyor galiba belgenin sonunda, Kültür Bakanlığı'nın kültür politikası yok diyor. Dolayısıyla böyle bir bakanlık varken hani kültür politikası beklemek ancak hani kültürde özcü ve hani böyle ruh aramakla mümkün oluyor. Dizi endüstrisine ilişkin de problem hani makro politika ve uzun erimli politika yapmak yerine hani siyasi politika yapmak. Ama hani ben olsaydım, madem böyle bir Türk dalgası var hani ülkelerde, o ülkelerde işbirliği mesela yapıp dizi içerisinde senaristler farklı hani ülkelerden aktrisleri hani dahil etseler de Latin Amerika, işte Orta Doğu coğrafyasından, o zaman şey olabilirdi, hani hayran yönelimi, hayran kullanımı farklı şekillerde evrildi. Bu benim sadece naçizane kendi şeyim. Endüstride çalışmadığım için bilemiyorum ama Kore dalgasında dediğim gibi sürekli şeyi araştırıyor. Hani pazar, bir pazara nasıl girilir? O pazarın tabuları nedir? Mesela Orta Doğu pazarında tabular nedir? Oraya nasıl girilebilir? Her pazarın bir şeyi var. Mesela İran pazarının şeyi ayrı, Latin Amerika'nın ayrı. Hangi ürünle oraya girilebilir? Mesela Dubai'de SM Town bir merkez açtı. Şimdi Çin pazarı kapalı taft füzelerinden dolayı. O zaman hani Çin pazarını kaybettilerse nereye yönelecekler? Bu işte BTS'le bence çok iyi bir Amerikan pazarına giriş yaptılar. Zaten Grand Terminal Station'da konser var, canlı konserleri var, yayınlandı. O şeyde bence çok simgesel bir anlamı var orada bir Koreli grubun canlı konser vermesi. Ondan sonra da hani şey, yeni pazarı da hani bence ele geçirdiklerini gösteriyor. Ele geçirme kötü bir kavram oldu ama pazarı oldu. Artık hani normal bir şey, pazarı normalleştirdikleri, normal bir parçası olduklarını gösteriyor.
Peki tabii bu biraz tahmin, öngörü, projeksiyon sorusu ama uzun vadeli olarak dünyada böyle bir Kore kültürü olgusunun yaygınlığını sürdüreceğini düşünebilir miyiz? Yoksa bir zaten dalga da deniyor ya, bir dalganın yükselişi, inişi ve tükenişi ya da tükenmeye yaklaşık söz konusu olabilir.
Ben bunu sordum gittiğimde, yani orada saha çalışması sırasında ajans, yani görevlilere, kamu ajansı ve uzmanlara ve şey dedim, hani Hallyu 1.0, 2.0 diyorsunuz, sonra ne olacak, siz ne diyorsunuz, devam edecek mi dedim. Onlar da şey dediler, biz zaten Hallyu olacağını düşünmemiştik, bu kendiliğinden çıktı. Sonra farkına vardık ve hani bunu işte kültür yönetimiyle dahil olduk, nasıl kontrol edebiliriz diye. Şimdi biz post Hallyu diyoruz dedi buna, üçüncü dalga ya da Hallyu ötesi diyoruz dedi bir yetkili. Ve şey dedi, yani Hallyu ötesinden kastımız hani Hallyu nasıl devam ettirebiliriz? Artık bunu düşünüyoruz. Bir inişe geçtiğinin farkındalar ama inişi...
Hani iniş var.
Ama inişi durdurmak için ne yapabiliriz?
İşte ben iniş olduğunu düşünmeden sordum. Hala yükselişteymiş gibi düşünerek ama tabii ki.
Yok, hani farklı ürünler, ülkeler geliyor. Çünkü sonuçta satan şey, herkes farklı olan şeyi tüketmek istiyor. Mesela K-pop bu kadar niye batıdakilere samimi geldi? Ben şey diye düşünüyorum. Çünkü hayranlarla kurulan iletişim. Siz hani Justin Bieber'la ya da Lady Gaga'yla hani bir online chat yapamazsınız sanmıyorum. Ama hani BTS'le yaparsınız, girersiniz V-Live'a. Orada hani o size, çünkü mesela Wembley konserinden sonra V sizinle canlı yayında sohbet yaptı. Yani gelmiş Wembley'den gitsin yatsın falan değil mi, kutlama yapsın. Hayır, sizin karşınızda şimdi snicker falan yiyeceğim diye anlatıyor. Bu inanılmaz bir samimiyet etkisi yaratıyor hayran için. Dolayısıyla hani yeni stratejileri hani hem şirket kullanıyor, hem de hani devlet kurumları da, ajansları da, kültür yönetimi ajansları da kanallar arıyor. Mesela hani Nollywood var yükselişte. Hani Türk, mesela bana bir yetkili şey demişti, dramalar. Çünkü 3 ayrı endüstri çalıştım. Yani şey dedi, yani Türk dizileri de var dedi, bizim rakibimiz dedi. Busan Content Market'te gitmiştim. Böyle hani hangi dizi kimi, bana şey dediler. Mesela Anne dediler, Mother dizisi çok başarılı dediler. Çünkü Mother Japon uyarlamasıdır. Ben de dedim, bizimki dizi daha mı? Evet de bizimki, sizinki bizden daha başarılı dedi. Yani hani bakın, hani bir sürü remake var. Japon dizisini biz uyarladık, bizden sonra Kore uyarladı. Ve aynı anda aynı şeyde content pazarında satıyoruz. Şimdi biz rakiptik ve hani siz bize rakipsiniz dedi. Şimdi hani rakibin ne olduğunu biliyorlar. Hani kim ne satıyor? Hani bizim de böyle hani araştırma yapmak hani gerekiyor. O mesele bir de belki de hani araştırmaya verilen değer de önemli. Hani bunu da kullanarak sürekli hani ne türler, kim hangi ülkeler giriyor çıkıyor. Hindistan tabii bir yandan da önemli. Mesela oyun endüstrisinde Çin bir rakip. Hindistan bilişim endüstrisinde bir rakip. Bütün bunlar şey hani farklı bölümler tarafından araştırılıyor. Kokka'nın sanırım 12 müzik, tasarım, K-pop, oyun, drama, film, gelecek planlaması.
Mutfak demiştiniz.
Arge dahil herhalde 8-9 bölümü var yani bu yaratıcı içerik ajansının. Ve bütün bunların hepsi yani ya aylık, ya yıllık, ya da 6 aylık raporlar çıkartılıyor ve bu raporlarda istatistikler var. Yani hani gerçekten gösterge temelli konuşuluyor. Ben hani mesela şimdi bir oyun endüstrisi istatistiklerini arıyorum 10 yıldır. Ha bakın 10 yıldır arıyorum. 2009'da bir harita yapmıştık oyun endüstrisi Türkiye'de, topografyasını çıkarttı. 2000 tekrar dönelim hani 10 yılda ne oldu endüstriye diye. 10 yılda ne olduğuna ilişkin data yok elimizde. Bu gerçek hani. Dolayısıyla hani datanın olmadığı bir ülkede biz hani bunları afaki konuşuyoruz. Ben hani size sorsam hani drama kaç, gelirimiz ne kadar, kaç milyon dolar elde ediyoruz? Milyon abarttım galiba da.
Yok, milyon dolarlar epey elde ediyoruz da milyar dolar yoktur.
Yok yani, ama hani hangi firma hangi geliri elde ediyor? Bütün bunların hepsi önemli hani endüstri destekleri açısından. Orada hepsi çok net.
Evet, gerçekten ilginç bir meseleyle karşı karşıyayız. Çok da memnunum ben bunu bu seviyede konuşabildiğimiz için.
Şimdi tabii en klasik sorumuza geleceğiz ama cevabının çok kısa olduğunu en azından Türkçe'de tahmin ediyorum. Biz bu konuyu daha iyi anlamak için, kavramak için ne okuyalım diyeceğiz. Siz belki söylemezsiniz. Bu konuda en elle tutulur kitap sizin yazdığınız bir kitap.
Teşekkür ederim.
Yok, gerçekten başka Türkçe'de okuyabileceğimiz ya da Türkçe dışında okuyabileceğimiz şeyler var mı? Yoksa dinleyerek ve seyrederek mi anlamaya çalışalım?
Yok, hani ben siyasal yayınlarından çıkan hani Kore, kitabın adını unuttum birden. Kültürel Diplomasi ve Kore Dalgası kitabını önerebilirim. Ama bizim Hacettepe Üniversitesi'nin Moment dergisine bir röportaj yapmıştım. Dalyol Jink, bu dalgaya çalışan Kore asıllı Kanada'daki bir akademisyen. Onunla röportaj hani ücretsiz
İnternette
erişimde, tabii açık erişimde. Hani onun için altını çizeyim. Açık erişimde İngilizce bir makale. O röportaj okunabilir. Yine hani Akademiye Edü'de çalışmalar var. Gazi Üniversitesi'nden genç bir akademisyen hani Kore fanları ile ilgili bir çalışma yapmıştı. Demet Fırat. Onun çalışmasına bakılabilir. Yine hani ismi ne zikredeyim? Atatürk Üniversitesi'nden bir hocanın yaptığı bir çalışma var. Yine Hallyu fanları ile ilgili. Şimdi şey meselesi de var. Yani fan olgusu da var Türkiye'de de. Birçok internet sitesi var. Fanlar çok çalışıyorlar. Dizileri çeviriyorlar, içerik üretiyorlar, coverlar yapıyorlar. Bunlarla ilgili hani biraz artan bir ilgi var Türkiye'de. Ama bu temel çalışmaları Akademi Edü'den hani erişmek mümkün. Onun dışında
Türkçe Kore popu coverları mı var?
Evet, BTS coverları var.
Ama hiç rastlamadım. Bu akşam bakayım.
Evet yani. Evet. K-pop cover galiba. Ya da K-pop in the street ya da gibi bir şey. YouTube kanalları var. Ama hani yani Moment dergideki görüşmeden ya da benim kitaptan başlayabilirler diye düşünüyorum. Ya da hani Batılı akademisyenlerin yazdığı, Batılı demeyeyim, Koreli akademisyenlerin yazdığı İngilizce kitaplar var.
Onun dışında da filmleri, dizileri, şarkıları zevkimize göre.
Şey, Kore Film Arşivi mesela çok önemli bir hizmet veriyor. Girip üye olduğunuz zaman Kore filmlerini izleyebiliyorsunuz online olarak. Ve farklı dillerde alt yazıları var.
Nereden yapılabiliyor bu?
Kore Film Arşivi diye hani girin. Türkçe. YouTube'da kanalları var. Yani hani Kore bu kadar sistematize kültür endüstrisinde. Ben onu da altını çizeyim hani sinema çalışanlar için. Busan'da Kore Film Arşivi'ne gittiğim zaman ben hani hiç çıkamadım. Çünkü bütün Kore'deki çekilen filmlerin senaryoları var. Kore'deki bütün sinema ile ilgili tezler var. Bir kopyası ve yönetmenlerin her filme İngilizce, Japonca, Çince, Rusça ve Almanca altyazıyla izleyebiliyorsunuz.
Bizim milli kütüphanenin sinema karşılığı.
Ve inanılmaz bir arşiv. Yani hani her alanda bu kadar sistematize olmak insanı çok etkiliyor. Keşke ben şey demiştim, darısı bizde böyle bir arşiv olsa. Hani üretilen sinema filmlerinin senaryolarına erişmek bence hani bir sinema çalışan, ben sinema çalışmıyorum ama hani beni çok heyecanlandırmıştı. Yani orada baktım ve böyle her filmin, yani bütün bildiğiniz filmlerin ve hani tanımadığım yönetmenlere oturup her gün 5 film izliyordum. Böyle evet not alarak bu yönetmeni de keşfettim. Hatta Hang Sang Soo'yu orada ben keşfettim. Şimdi Berlinale'de ödül aldı. Koşan Kadın diye. Mesela orada filmlerin hepsi vardı. Biraz da izlerken hep şey yapmıştım böyle.
Duygulanmıştınız.
Duygulandım demeyeyim hani. Ne zaman bitecek diye. Öyle burada biraz o şey oldu.
Bu arada son siz Korece de biliyorsunuz.
Gitmeden bir sene Korece çalıştım. Çok temel düzeyde hani Korece konuşuyorum diyemem ama baktığım zaman metinleri neresine çevirmek gerekiyor onu anlayabiliyorum.
İnsanın yeteneğine göre değişir ama zorluk derecesini nereye koyarsınız Korece öğrenmenin? Ben niyetlendiğimden değil de gençler için soruyorum.
Çok zor değil. Biraz telaffuzda ulama var. Dil ailesi bize yakın. Ben hani Çince, yani ideogram kullanmadıkları için zor olduklarını düşünmüyorum. Keşke kullansalar ama dil devriminin etkisi kullanmıyorlar. Onun için bence kolay. Çünkü şey, piktogram gibi, yani harfler, çizimler bir harfe tekabül ediyor. Onun için zor değil. Yani Çince ve Japonca gibi zor değil. Ama ulama var. Ulamadan dolayı kulak biraz şey yapıyor. Zorlanıyor bence.
Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Çok sağ olun.
Ben teşekkür ederim. Umarım şey derli toplu olmuştur.
Çok tatmin edici oldu. Çok
böyle Kore dalgası için.
Epey bir merakımızı giderdik. Peki. Başka merak ettiklerimizi de soracağız.
Peki. Teşekkürler.